Ayrım 12.
Bencillik aydın bir kişisel çıkar sonucu olduğu zaman yapıcı bir güçtür. Kendini beğenmişlik egoizm veya özseverlikten kaynaklandığı zaman yıkıcıdır. Bu fikirler de Janet'te yararlı bir izlenim bıraktı. Bir iş kadını olarak hem mantığın değerini biliyordu hem de sezginin gücünün farkındaydı. Evlilik sorunlarına hem akıllıyla hem de sezgiyle tepki gösterebileceğini ve her iki yöntemle de muhtemelen aynı sonuca varacağını anladı. Görüşlerimi müşterilerime empoze etmemekle birlikte onların kişisel çıkarlarını savunmak benim görevimdir. Janet için daha önceki terapi deneyimlerinde eksik olan unsur buydu. Ne yapacağının söylenmesini istemiyordu ama belli önlemleri alması konusunda rehberlik edilmesini gerçekten istiyordu. Boş bir levha veya bu çok ilginç devam edin yanıtlarına oluşmuş bir duvar değil. Ona destek olmak için babasıyla ve ilk evliliğiyle ilgili konuları halletmek amacıyla ayrıca felsefi çalışma önerdim. Taşımakta olduğu psikolojik yükten kurtulamadığı takdirde, gelecek bir ilişkide de aynı örneği izleme riskine gireceğini hissediyordum. Sorgulanmış bir hayatı yaşarken veya bir felsefi danışmanla çalışırken, hem eksik olana hem de mevcut olana bakıyor olmalısınız. Janet açısından bu hayatın bazı alanlarında insanlar arası karşılıklı ilişkiler konusunda kararlılıktan yoksun olduğunun ve geçmiş verimsiz ilişkilerini kendi kafasında halletmeye ihtiyacı olduğunu farkına varmak anlamına geliyordu. O zaman kim olduğunu bulma özgürlüğüne kavuşmuş olacak ve gelecekteki verimli ilişkilerde bu gerçek kimlik kendini gösterebilecekti. Kendini gerçekleştirme arayışı içinde başarısız bir geçmişi yeniden canlandıracağına, başarılı bir şimdiki zamanı canlandırması gerekiyordu. Müşterilerimin birçoğu gibi düşünceleri konusunda tek başına olmadığını fark etmesi Janet'i de rahatlattı. Evlilikten eleştiri ve mutsuzluk dışında gittikçe daha az şey elde ettiğini gördüğünde, bu evliliğe bunca şey vermek onu çok rahatsız etmişti. Her ne kadar henüz o sınıra vardığından emin değilse de, bir noktada yapıcı bencillik ile yıkıcı diğer kamlığı birbirinden ayıran bir çizginin var olduğunu kabul ediyordu. Ve zamanımızın bazı büyük düşünürlerinin de benzer sonuçlara varmış olmaları gereğinden çok hoşlanmıştı. Janet'e sadece bu tek seans boyunca danışmanlık yaptım. Felsefi danışmanlar insanları çoğunlukla en az birkaç kez görürler. Müşterilerimin çoğunluğu benimle çoğu kez 3 veya 6 aydan daha az süren kısa vadeli bir terapi boyunca görüşürler. Janet gibi bazıları belli bir kriz için yardım isterler ve daha uzun süredir var olan sorunları da ele almaları gerekir. Peace süreci. Janet vakası peace süreci açısından aşağıdaki biçimde gelişti. Birincisi, sorun. Başarısız bir evlilik karşısında olan Janet ya o gece eve gidip aşırı taleplerde bulunan kocasıyla işleri düzeltmeyi denemeye ya da hafta sonu bir otelde kalıp kendi başına düşünmeye karar vermek zorundaydı. İkincisi, duygular. Eve gitme ihtimaline karşı Janet hüsran, umutsuzluk ve öfke duyuyordu. İçtenlikle çabalasa bile Bob'u gerçekten memnun edemeyeceğini biliyor ve mesleki başarısı ile evliliğindeki başarısızlığını bağdaştırmakta güçlük çekiyordu. Fakat Janet otelde kalma ihtimali karşısında da korku ve ümitsizlik hissediyordu. Böyle bir şey onun ikinci evliliğinin sonuna işaret edebilirdi. İlk evliliği zaten benzer nedenlerle başarısız olmuştu. Bir evliliği sürdürememenin lekesini taşımak istemiyordu. Üçüncüsü, tahlil. Benimle görüşmesine Janet her iki ebeveyni tarafından küçümsendiğini ve özellikle babası tarafından hiçbir zaman pek fazla onay veya takdir görmediğini açıkladı. Bunun sonucu olarak babasının sevgisine layık olmadığını hissetmiş ve küçük bir çocuk olarak kendisinin göze batan bir yetersizliği yüzünden babasının ona sevgi göstermediğini sanmıştı. Meslektaşım Pierre Grimes, insanın kendi hakkında böyle bir yanlış inancına patologos ismini veriyor. Bu insanın başarılı olma yeteneğini sömürür ve bunun yerine insanı kendi başarısızlığını doyurucu bulur hale getirir. Janet'in ben babamın sevgisini hak etmiyorum yolundaki patologosu, sonraki evliliklerinde ben kocamın sevgisini hak etmiyorum'a dönüşmüştü. Onun bu patologosu tamamen yanlış türden bir adamla evlenmesini ve daha kötüsü evlilik başarısız olduğunda kendisini sorumlu tutmasını kaçınılmaz hale getiriyordu. Kendi icadı bir tuzağa düşmüştü. Janet'in ikileminin iki ucu da eve dönmek ya da otele gitmek potansiyel olarak patologosu güçlendirmeye yarayacaktı. Her iki durumda da kocasının sevgisini kazanamayacak ve o yüzden kendisinin buna layık olmadığını söyleyebilecekti. Sokrat'ın rolü Platon'un Taeteus diyaloğunda tanımlandığı şekliyle felsefi bir ebe rolüdür. Hepimiz fikirlere gebeyizdir ve onları gün ışığına çıkarmamıza yardım edecek bir ebeye ihtiyaç duyarız. Fakat bu felsefi ebe aynı zamanda gerçekten gebe olduğumuz fikirler ile gerçekte zararlı dolandırıcılar oldukları halde bizim fikirlerimizin kılığına giren patologos gibi düşünceleri birbirinden ayırt etmemize de yardımcı olur. Benim sanatımın en önemli yanı her şekilde zihnin önemsiz bir hayal, bir sahtekarlık mı yoksa gerçek ve öz bir evlat mı doğurduğunu ölçebilmesidir. Platon. Dördüncüsü, tefekkür. Kendiniz hakkında yanlış ve zararlı bir inancınız olduğunu farkına varmak bir şeydir. Bunu doğru ve yapıcı bir inançla değiştirmek ise başka bir şey. Genel olarak derinlemesine yerleşmiş kanaatleri onları yalnız yeniden kavramlaştırarak ters yüz edemezsiniz. Bir patologos deneyimle pekiştirilmiştir. Onu ters yüz etmenin tek yolu kendiniz hakkında yapıcı inançların yol göstericiliğinde farklı nitelikte bir deneyim biriktirmek ve kendini yok etme yapısının yerine tuğla tuğla kendini onaylama yapısını koymaktır. Bu tam anlamıyla gün be gün hatta saat saat veya dakika dakika gerçekleştirilir. Janet'in patologosunun ben babamın sevgisini hak ediyordum fakat o kendi sorunları yüzünden beni sevmekten acizdi gibi bir düşünceyle yer değiştirmesi gerekiyordu. Ve bu da onun ben bir kocanın sevgisini hak ediyorum öyleyse beni sevebilecek bir koca bulmalıyım fikrine inanmasını sağlayacaktı. Bu yeni fikri uygulayarak Janet onu sevmeye muktedir olan ve gerçekten seven bir kocayı kendine çekebilecekti. Fakat ilk adım daima en zor adımdır ve cesaret gerektirir. Patologos eski bir dost kılığına girmiştir ve onu geride bırakmak insana terk edilme duygusu verebilir. Gerçekte ise patologos insanın en büyük düşmanıdır ve doyum veren bir hayat sürmek isteniyorsa terk edilmelidir. Beşincisi, denge. Janet şimdi sadece otele gitmek konusundaki isteğinin kendini korumaya yönelik olduğunu değil, aynı zamanda korunmaya layık bir kişiliği olduğunu da anlıyordu. Çevresinde egosunu ne şişirecek ne de küçültecek kimse olmadan tek başına biraz vakit geçirerek kendi değerinin farkına varmak için ve sonunda değerinin farkına varacak başkalarını cezbetmek için gereken keyifli bir yalnızlığın tadını çıkarabilecekti. Seansımızın sonunda Janet bana ona üzerinde düşünülecek çok şey verdiğimi ve şimdi artık kendi doğru karara varma yeteneğine güven duyduğunu söyledi. Ben ise onun hiç değilse mutsuz bir şekilde boşanmaya doğru sürüklenmeyi durdurmasının artık mümkün olacağını biliyordum. Hatta mutlu bir şekilde evliliğe sürüklenmeye bile başlayabilirdi. Devam eden bir evlilik ilgili bütün taraflar için çoğu zaman en iyisi olmakla birlikte, bazen yanlış nedenlerle evli kalmaktansa doğru nedenlerle boşanmak daha hayırlı olabilir. Eğer kendinizi felsefi olarak keşfetmeye başlarsanız bunun sonucu olarak hayatınız değişebilir. Bazen bu değişim tedirgin edici olabilir ve değişimi sonuna kadar götürmek için cesaret ve kararlılığa ihtiyacınız olur. Fakat böyle bir felsefi gelişme felsefi anlamda kendine güven de sağlar ve kendinize sadık kalmanıza imkan veren şey budur. Janet'in istediği buydu ve ben onun buna ulaşacağına inanıyorum. Janet'in hikayesi kocasının karşı çıkmasına rağmen eğitimini tamamlamak isteyen 6. bölümdeki Nora'nın hikayesiyle ilginç bir karşıtlık oluşturuyor. Her iki kadın da ne kadar gayret ederlerse etsinler memnun olmayan, tenkitçi, çok şey isteyen adamlarla mücadele ediyorlardı. Fakat buradaki farklı sonuçlar felsefi çözümlerin benzer sorunlarda işin içindeki kişilere bağlı olarak ne kadar farklı uygulandığını örneklemektedir. Hepimiz kendimize ait benzersiz felsefi bakış açılarına sahibiz ve benzer şartlarda bile aynı nedenlerle aynı şekilde tepki gösteren iki insan yoktur. Larry de bir ilişkinin muhtemel sorunuyla uğraşıyordu. Carol ile hemen hemen 25 yıldır evliydi ve iki yetişkin çocukları vardı. Bütün bu yıllar boyunca karısına sadık kalmıştı ve çocuklarının yetiştirilmesi ve gereksinimlerinin sağlanması söz konusu olduğunda kurdukları ortaklıkla övünürlerdi. Carol evden çalıştığı ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için yıllarca yarım gün çalıştığı halde ikisinin de başarılı kariyerleri vardı. Larry karısına saygı duyuyordu fakat şimdi yuvaları boşalınca artık paylaşacak pek fazla bir şeylerinin kalmadığını keşfetmişlerdi. Çarpıcı olan Larry birbirlerine bağlılıkları konusunda ciddi şekilde konuşmak için Carol'a yaklaştığında karısının ona bu konudaki gevelemeleri daha fazla dinlemek istemediğini söyleyip kendisini dinlemek üzere parayla bir başkasını tutmasını önermesiydi. Bir aşk ilişkisine girmenin sebeplerinden biri de sürekli bir diyaloğa katılmaktır. Bu yüzden Carol'un tepkisi ilişkilerinin bu en önemli unsurunun bozulduğunu kanıtlıyordu. Yuva sadece yüreğinizin olduğu ve sizi içeri almak zorunda oldukları yer değildir. Aynı zamanda insanların sizin söyleyeceklerinize ilgi duydukları bir yerdir de. Size gizli güdüler olmaksızın bir insan olarak ilgi duyulan, size siz olduğunuz için değer verilen bir yerdir yuva. Larry hiçbir zaman bir psikiyatr veya psikoloğa gitmemişti ve uzun bir terapinin önerilmesi bile onu incitebilirdi. Karısının önerisi üzerine onu terk edip etmeyeceğini düşünürken, sırf konuşabileceği birini bulmak için bana gelmişti. Çocukluğu veya davranış kalıpları şöyle dursun, duygularını da kesinlikle tartışmak istemiyordu. Müşterilerimin çoğu gibi yapacaklarının inançları ve değerleriyle tutarlı olmasını sağlamak için dünya görüşünü, yani kişisel felsefesini, açık bir şekilde ifade etmesine ve seçeneklerini gözden geçirmesine yardımcı olabilecek birini arıyordu. Bu görev her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Larry ile Carol, ilkelerine bağlı insanlardı ve kendilerini ciddi bir etik çerçeve içinde davranan insanlar olarak algılamaktaydılar. Dindar değillerdi fakat kendi ahlaki kurallarını açık ve kesin bir şekilde belirlemişlerdi ve bunlara uyarlardı. Bir sonu, yani boşanmayı seçmeyi, evliliği ömür boyu bir taahhüt olarak gören, ilkelerine pek uygun görmediği için Larry mutlak saydığı ilkeleri değiştirmesini gerektiren bir durumla hiç karşılaşıp karşılaşmadığını şimdi kendi kendine soruyordu. Bir kurala körü körüne uymak zarar vermeye başladığında o kuralı değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Evlilik sözleri genellikle ölüm bizi ayırana dek diye verilir. Bu ömür boyu demektir. Fakat balayından bir süre sonra sizi ustalıkla aldatmış olan ve şimdi size gerçekten zarar verebilecek veya hayatınızı mahvedebilecek bir psikopat veya bir sadistle evlendiğinizi keşfettiğinizi farz edin. Böyle tehlikeli bir durumda evlilik yemininizi sürdürmek size muhtemelen yemininizi bozmaktan daha fazla zarar verecektir. Şimdi de bir kardeşiniz veya yakın bir arkadaşınızla kavga ettiğiniz ve sonunda seninle ölene kadar konuşmayacağım diye yemin ettiğiniz daha sıradan bir durumu düşünün. Kısa bir süre sonra bu insanı gerçekten özlersiniz, o da sizi özler. Onunla asla konuşmamak yolundaki sözünüzü tutmanız size muhtemelen yemininizi bozmaktan daha çok zarar verecektir. O zaman telefonu elinize alır, onu ararsınız. Larry'nin durumu bu iki ucun arasında bir yere düşmektedir. İki insan birey olarak hala gelişerek ve sözlerini tutmaya hep kararlı olarak harika bir evliliği yıllarca paylaşabilir. Ama yine de bunun ikisine de dar geleceği bir gün gelebilir. Bu durumda evliliği sürdürmek onu sona erdirmekten daha zararlı olacaktır. Eğer eşlerden sadece birisi böyle hissediyorsa bu her ikisinin de kötü bir zaman geçireceği anlamına gelebilir. Fakat eğer her ikisi de böyle hissediyorsa ki bu daha nadir görülür, aslında aşklarını, evliliklerini sona erdirerek koruyabilirler. Bence Larry ile karısının üstesinden gelmeyi becerdikleri şey bu oldu. Görev. Kant ahlaki görevin kendi uğruna yerine getirilmesi gerektiğine ve ahlakın mantıktan kaynaklandığına inanırdı. Kant gibi Larry de bir ahlakçıydı, bu yüzden Kant'ın yaklaşımı onunkine tam uyuyordu. Kant insanların sahip oldukları bir dizi kusursuz görev hakkında yazmıştı ve onun asla yapılmaması gereken şeyler listesi, örneğin yalan söylemek, öldürmek gibi, kulağa aşağı yukarı 10 emir gibi gelirdi. Aynı zamanda kusurlu görevlerden de söz etmişti. Bunlardan biri kendimizi geliştirmekti. Evrensel olan kusursuz görevlerden farklı olarak kusurlu görevler duruma bağlıdır. Larry'nin durumuna uygulandığında bunun anlamı şu olabilir. Evlilik karşılıklı bir yükümlülük, ihlal edilmemesi gereken ciddi bir taahhüt olduğu halde, eğer bu karşılıklı yükümlülük duygusu sona erdiyse, o zaman belki evlilik içinde kalmanın ne Larry'ye ne de karısına faydası olacaktır. Bunun sonucu olarak ikisi de bu tam olmayan görevi ihlal ederek kendilerini geliştirmek zorundadırlar. İnsanın kendi mutluluğunu koruması en azından dolaylı olarak bir görevdir. Çünkü birçok kaygının baskısı altında ve giderilmemiş ihtiyaçların ortasında kendi durumundan hoşnutsuzluk, kolayca görevlerin ihlaline büyük bir teşvik haline gelebilir. Immanuel Kant. William Ross'un Prima Facie görevler kuramı Larry'e benzer sonuçları götürecekti. Ross hepimizin ilk bakışta prima facie, eşit derecede bağlayıcı olan bir dizi görevinin olduğunu, fakat bu yükümlülüklerin uygulamada bazen çelişeceklerini yazmıştı. Ross farklı durumların farklı öncelikler getirdiğini ve her vakanın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederdi. Bu yüzden çocukları küçükken Larry'nin birincil taahhüdü onlara karşı olmuş olabilir ve evliliği onlara duygusal destek sağlamak için sürdürmüş olabilirdi. Fakat madem ki durum değişmişti, çocukları büyümüştü, birinci yükümlü evliliği bırakarak kendi duygusal gelişimini desteklemek olabilirdi. Belki de her zaman bulunduğum gibi bu prima facie görevlerden birden fazlasının benim için zorunlu olduğu bir durumda yapmam gereken şey, bunlardan bir tanesinin bu şartlar dahilinde artık bütün diğerlerinden daha zorunlu olduğu yolunda iyi düşünülmüş bir görüş oluşturana dek durumu elimden geldiğince kapsamlı bir şekilde tetkik etmektir. William Ross. Değişim. Eğer Larry daha sezgisel türden bir insan olsaydı, onunla birlikte Tao Te Ching'i ele alabilirdim. I Ching gibi bu kadim Çin metni de her şeyin değiştiğini ve değişimi anlamak için bu değişimi harekete geçiren yasaları, yol anlamamız gerektiğini kendi öncülü olarak kabul eder. Temelini oluşturan ilkelerin biri de daima şeyleri yapmanın daha iyi ve daha kötü yolların arasında bir seçenek bulunduğudur. İdeal olarak en iyi seçim sizi mesuliyetsiz bırakan seçimdir. Çin felsefesine mesuliyet, psikolojide suçluluğun ve ilahiyatta günahın oynadığına benzer bir rol oynayan çok önemli bir kavramdır. Kendinizi mesuliyetsiz bırakacak biçimde davranırsanız düşman kazanmazsınız ve kendinizi kınayarak vakit kaybetmeniz gerekmez. Eğer Larry Tao Te Ching'in yol göstericiliğini aramış olsaydı, kendisiyle karısının evliliğe yönelik taahhütlerini değiştirerek ama yine de mesuliyetsiz kalarak ayrılmak konusunda anlaşabileceklerine karar verebilirdi. Evliliği ayakta tutan güçler özellikle ortak ebeveynlik sorumlulukları ve birbirlerine karşı paylaştıkları yükümlülükler artık değişmişti. Çünkü ilişkilerinin daha az memnuniyet veren yönlerine, beraberce çocuk yetiştirme arzularının daha baskın gelen iyi yanları bağladığı sürece tahammül etmişlerdi. Bu değişimlerin işleyiş tarzının anlaşılması daha iyi bir hayat yoluna girişi kolaylaştırır. Şeyler kuvvetlerinin zirvesine eriştiklerinde güçlerini yitirmeye başlarlar. Bu Tao'ya karşıdır. Tao'ya karşı olan çok geçmeden sona erer. Lao Tzu. Tao'nun onda yankı bulması için Larry'nin sıkı mantıksal yaklaşımlar konusunda gereğinden fazla tecrübeli ve bilgili olduğunu biliyordum. Fakat Kant ile Lao Tzu'dan hangisini dinlerse dinlesin muhtemelen aynı sonuca varacaktı. Larry kendi güçlü görev duygusuna uygun olarak karısına ve evliliğine karşı hala bir yükümlülük taşıdığını hissediyordu. Fakat çocukları büyüdüğünde kendisine karşı da bir yükümlülük taşıdığını hissetti ve ilerlememekte direnen karısını bırakıp kişisel gelişiminin peşine düşmeye karar verdi. Kant'ın ve Ross'un etik anlayışı bu seçimi doğruluyordu. Larry kendi ilkeleriyle tutarlı davrandığını fark edince kararı konusunda içi rahatladı. Carmen. Carmen evliliğini sürdürüp sürdürmemeyi seçmek durumunda hiç kalmamıştı. Birlikte 25 yıl yaşayıp 4 çocuk büyüttüğü kocası kısa zaman önce onu başka bir kadın için terk etmişti. Carmen meslektaşın Vogana Fieri'nin yönettiği feminist bir danışma grubunu arayıp buldu. Bir müşteriye yardım etmenin felsefeci Nell Noddings'in deyişiyle dayanılmaz olanı gidermek, ihtiyacı doyurmak, düşü gerçekleştirmek yolundaki genel teması çerçevesinde Fieri felsefi çalışmayı 4 aşamaya ayırır. Bunlardan birincisi müşterisi için hikayesini kendi deyimleriyle anlatmak, danışman için ise başka tür bir bakıma başvurmanın uygun olup olmayacağına karar vermektir. Böylece Carmen hikayesinin ayrıntılarını anlattı. Kocası kendisini terk ettiğinde onun uzun süreli bir aşk ilişkisinin olduğunu keşfetmişti. Kısa bir süre önce de sakat oğlunu bir grup evine yerleştirme yönünde üzücü bir karar vermişti. Bu iki sarsıcı değişiklik onun hem eş hem de anne olarak başarısız olduğunu hissetmesine yol açtı. Bunlar onun kendini adadığı iki uğraştı. Söylediğine göre kiliseye bile gitmeksizin bir hafta boyunca durmadan ağlamıştı. Kocası bir avukata başvurduğu halde o avukata gitmemiş ama böylece kocasının onu geçimini sağlamasını tehlikeye atmıştı. Gruba katılmadan önce Carmen kendisine depresyon teşhisi koyup Prozac reçetesi yazan bir psikiyatra danışmıştı. Felsefi danışmanının teşvikiyle Carmen bir avukatla birlikte çalışmaya başladı. Ondan sonra gruba katılmaya hazır hale geldi ve iyi bir yaşam, kadınlık ve kadın erdemleri konusundaki temel inançlarını belirlemesini gerektiren ikinci aşamaya geçti. Carmen'in kişisel felsefesine göre iyi kadınlar aileleri için her şeylerini feda ederlerdi. Prozac depresyonun şiddetini azaltır azaltmaz daha net düşünebilen ve avukatının verdiği hasta bakıcı, dadı, aşçı ve kahya yani ev kadını olarak son 25 yıllık emeğinin ekonomik değerini tahmin etmek yolundaki ilk görevden ilham alan Carmen, temel felsefesini çelişkiler ve akıl dışı inançlar açısından sorgulamasını gerektiren Fieri'nin 3. aşamasına kolayca girdi. Carmen çocuk yetiştirme gayretlerine, kendisini bütün diğer işlerin ötesinde adadığı iş, kocası tarafından gerçekte olduğundan daha aşağı bir değer biçildiğini görmeye başladı. Özellikle onu ne kadar uzun bir süre başka bir kadınla aldattığı dikkate alındığında, kocasının kendisini büyük ekonomik zorluklar içinde bırakmayacağına olan güveninin mantıklı olmadığını pişmanlıkla fark etti. İlişkinin sonu kaçınılmaz göründüğüne göre boşanma sürecinde hakları için savaşmaya azmetti. Fedakarlık iyi bir meziyet olduğu halde tek başına bunun kendisi için iyi bir yaşam sağlamak için yeterli olmadığının da farkına vardı. Diğer unsurların neler olabileceğini bulmak için yola koyuldu. Fieri'nin 4. aşaması felsefenizin ayrıntılarını kapsar. Şimdi Carmen gerekli erdemler arasına fedakarlığın yanında kendi kendini yönetmeyi de katıyordu. Grup evinde oğlunun özgüveninin hızla gelişmesi de ona bu konuda ek kanıt sağlıyordu. Evde bu asla mümkün olamazdı. Aşk, mutluluk ve iyi bir hayat konusunda her insanın kendi fikirleri olduğunu da anlamaya başladı. Bundan sonra kendisi kocasının evliliği terk etmesinin ahlaki bakımdan yanlış olduğunu düşündüğü halde, kendi mutluluğunu başka bir ilişkide aramanın doğruluğuna, kocasının samimiyetle inanmış olabileceğini kabul etti. Bu kavrayış sonucunda kocası gittiğinden beri karşılaşamadığı öbür çocuklarıyla bağlantı kurabilmesi ve onların taraf seçmelerini istemekten vazgeçmesi mümkün oldu. En önemlisi çeşitli bakış açılarının geçerliliğini kabul etmesi, Carmen'in hayatının bir fiyasko olduğu konusundaki görüşünü değiştirmesini mümkün kıldı. Bu ilke beğenilerin ve uğraşların özgürlüğünü, takip edilebilecek sonuçlara tabi olarak hayat planımızı kişiliğimize yakışacak şekilde tasarlama özgürlüğünü, yaptıklarımız onlara zarar vermedikçe emsalimiz yaratıkların engellemesi olmaksızın ve onlar bizim tavrımızın aptalca, sapıkça veya yanlış olduğunu düşünseler bile istediğimizi yapma özgürlüğünü gerektirir. John Stuart Mill. Bu şekilde donanmış olarak Carmen iyi bir mülk paylaşımını ve ev işlerinin parasal değerini yansıtan bir nafakayı sağlama bağladı. Bir ölçüde finansal güvencesi olmasına rağmen bir sağlık sigortası şirketinde sakat oğlunun bakımının ona öğrettiklerini, benzer durumdaki başka ailelere yardım yolunda kullanmasına imkan veren bir iş bularak özerkliğini hayata geçirdi. Sonuçta bu ailelere yardım etme konusundaki yeteneklerini daha ilerletmek üzere bir sosyal yardım uzmanlığı diploması edinmek için okula geri döndü. Geleneksel kadın meziyetleri olarak başkalarına bakmayı, beslemeyi ve empatiyi hala temel inanç olarak koruyordu. Fakat şimdi artık bunları süreç içerisinde kendini kaybetmeden veya ihmal etmeden nasıl kullanacağı konusunda daha geniş bir perspektife sahipti. Kutsal saydığı evliliğin bitmesi konusunda haklı bir hayal kırıklığı ve öfke yaşadı. Fakat ilişkiyi bitirmek kendi seçimi olmadığı halde geri kalan yaşamının alacağı yönün kendi seçimi olduğunu fark etti. Değiştiremeyeceği durumun uyandırdığı duygular içinde debelenip durmayı reddedip, bunun yerine bütün dikkatini şimdiki an ve ondan en iyi yararlanma yolunu bulma konusuna verdi.